Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, yeni bir Hacıgâh'tan Mektuplar programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Ben program sunucunuz Numan Nurullah Aras ve kıymetli hocam Profesör Doktor Süleyman Derin. Hepinize hayırlı bir gün diliyoruz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hocam, ben de buradan bütün kıymetli dinleyicilerimize selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Ümit ederim ki İmam Rabbani yine bize güzel mesajlar verir. Hep beraber bu mesajlardan istifade ederiz inşallah.
İnşallah hocam. 207. mektup Mirza Hisamettin Ahmet'e yazılmış olan bir mektup.
Evet.
Bedensel yakınlığın manevi yakınlığa etkisi, şeriata aykırı hallerinde kınanması.
Çok güzel. Yani birisi rabıta konusuna.
Evet.
Diğer zaten şeriat İmam Rabbani'nin her zaman işlediği bir konu. Hı hı. Şeriata aykırı olan hiçbir manevi hal,
evet,
makbul değildir. İnşallah başlayalım.
İnşallah hocam.
Mektubun içinde açıklarız bu konuları.
Hamd Allah Teala'yadır. Selam onun seçtiği kullarına olsun. Hayli bir zaman oldu. Ne sizlerden, ne mahdumlarımdan, ne de oğlum Miyan Cemalüddin Hüseyin'den, ne de diğer aziz dostlardan, bu yüksek eşiğin hizmetçilerinden, özellikle de Şeyh İlhad'dan ve Şeyh Hidayet'ten hiçbirinizden sağlık ve afiyet haberi alamadım.
Burada tabii İmam Rabbani Hazretleri üstü kapalı olarak bu ismini geçen şahıslara ufak bir azarlamada bulunuyor. Niye?
Evet.
Şimdi biz zannediyoruz ki rabıta hep mürid mürşide yapar.
Hı-hı.
Değil. Müridin mürşide yaptığı rabıtanın daha büyüğünü mürşitler müridlerine yapıyorlar.
Hı-hı.
Niye? Onun da cevabını şöyle verebiliriz belki. Çünkü mürşitler arif olduğu için, nasıl bir anne değil mi? Hep çocuğunu düşünür. Çocuğun sağlığını. Çocuk oynar, çamura girer, suya girer, soğuğa girer, sıcağa girer. Tehlikeli yerlere gider. Umurunda olmaz. Ama annesi oturur, onun adına her türlü kaygıyı da duyar, tedbir de alır. Aynen bunun gibi Allah dostları baba gibidir. Babadan bile ötedir. Niye? Çünkü babalar bile bizim ancak bu dünyadaki menfaatimizi, eğitimimizi, genelde yani iyilerde şey vardır ama genelde bakıyorsunuz bugün, hele özellikle günümüzde, pek çok baba diyor ki aman çocuğum iyi üniversite bitirsin, iyi para kazansın. Edebi ahlakını çok o kadar mesela öncelemeyebiliyor. Halbuki Allah dostları hem bizim maddi ihtiyaçlarımıza çare olurlar, hem de aman bu çocuk, bu kardeşim, bu ümmetin, bu hayırlı evladı ebedi cennete gitsin diye bizim sıkıntımızı çekerler.
Evet.
Yani gün olur sizin bir arkadaşınız sizin kahrınızı çekmez, sizi terk eder gider. Mevlana'nın tabiriyle Allah dostları diyor, bu vahşi hayvanları eğiten, hani sirklerde falan var ya,
bakıcılar,
eğitmenlere benzer.
Evet.
Bunu kimisi tırmalar, kimisi ısırır, kimisi teper. Ona rağmen o mesleği terk etmez. Yani Allah dostları mürşitler zannedilmesin ki yağla balla besleniyor. Dışarıdan öyle gözüküyor ama, hı hı, İşin içine girdiğin zaman onlar insanların maddi sıkıntısını çekiyorlar, manevi sıkıntısını çekiyorlar, dert dinliyorlar. Bazen aleyhlerine gıybet eden oluyor, tepen, ısıran, her türlü. Çünkü insanlar bir vahşi mahlukat gibi, İmam Gazali öyle söylüyor.
Hı hı.
İnsanın içinde yılan gibi sokan vardır diyor. Efendim işte eşek gibi tepen vardır, ne bileyim kurt gibi ısıran vardır. Domuz gibi diyor böyle nefsine düşkün, haris, yeme içme derdinde olan vardır.
Hı hı.
Allah dostu mürşid olmak demek, bütün bunların dertlerine çare olmak, bunları nasihat etmek, ilgilenmek demek. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem düşünelim şimdi. Ashab-ı kiram arasından ver ey Muhammed diye yakasını çeken mi ararsın? Peygamberimize ifk hadisesinde olduğu gibi iftira atan mı ararsın? Ama hep sahabe.
Evet.
Yani bunlar dinden çıkmış falan değil. Peygamberimiz onların hepsini ne yaptı? İdare etti. Gece vakti gelip ey Muhammed çık dışarı deyip evinden onu dışarı çağıran mı ararsın? Bedeviler tabii sert insanlar tabiatları.
Evet.
Evine gelip saatlerce yemekten sonra kalkmayıp da ayet iniyor bu konuda da biliyorsunuz.
Evet.
Allah-u Teala peygamberini sevdiği için işte yeminizi yiyince dağılın diyor mesela. Ondan sonra ne bileyim öyle Muhammed'i diyor sallallahu aleyhi ve sellem peygamberi
yüksek sesle
konuşma, çağırmayın. Amelleriniz boşa gider diyor.
Evet.
Şimdi Peygamber Efendimiz'in çektiği çileler dağlar kadar, daha fazla. Biz de bu yoldaysak, yani Allah dostları baba mesabesine demiştik.
Hı-hı.
Onlar da çekiyor kadar çile. Gerçek Allah dostları, gerçek mürşitler ümmetin derdini çekiyor. Şimdi böyle olunca tabii İmam-ı Rabbani bu müritlerine birazcık diyor ki yani sizle alakalı haber almak istiyorum.
Uzun zamandan beri aramadınız.
Alayım ki ona göre manevi gelişiminizle alakalı, değil mi? Şimdi mesela biz doktora gittik. bir hastalık var bizde. Hı-hı. Diyelim ki ciddi bir hastalık. Bir sene oldu, gitmedik bir daha. Doktor ne der ya kardeşim, niye gelmiyorsun? Sen her ay gelmen lazım kontrole. Hatta her hafta gelmen lazım. Ki sana göre ilaçları değiştireyim falan filan. İşte aynen bunun gibi kalp doktoru olan Allah dostları da müritlerine rabıta yapar. Hı-hı. Onların hallerini, gelişimlerini takip eder. Bahattin Nakşibend Hazretleri müritlerinin kümesteki tavuklarını dahi sorarmış. Çiftçi bir müridi gelirse mesela, ya kaç tane tohum var, yumurtluyorlar mı gibi, yani niye? Yani çok merak ettiğinden değil. Hı hı. Ama ya bu insan çiftçidir, köylüdür. Şimdi bunun kalbine girmem lazım, bunu kendime bağlamam lazım.
Nereden girecek? İlgilendiği bir yerden girecek.
Yani buna fıkıh kitabından bahsedecek hali yok. Tefsir kitabından bahsetse adam sıkılır.
Evet.
Anlamadığı için can sıkılır, bir daha da gelmez.
Evet.
Köylü ne anlar? Bu sefer ekinler nasıl? Ekinler yeşil mi? Yağmur yağdı mı? Hayvanların sağlığı nasıl? Hastalık var mı? Tavuklar işte falan filan, civci sorarsın, tavuk sorarsın, ördek sorarsın. Sırf onları böyle kendilerine rapt etmek için. Biz zannediyoruz ki hep müritler mürşitlerin peşinde koşar. Değil. Mürşitler daha çok müritlerin peşinde koşar. Allah için ama yani bir nefsani menfaat için değil. Nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e gitti, oraya gitti, buraya gitti. İnsanları hidayet erdirmek için uğraştı. Allah dostları insanın kalbini hiya etmek için. Tamam, herkes Müslüman ama şimdi Müslümana Müslümana fark var. Öyle Müslüman var ki günde bir kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammed demiyor. Bir kere estağfurullah lazım demiyor. Yaptığı da günahtan zevk alan, yaptığı günahı sağa sola anlatan tipler var. Bunları kim tedavi edecek? Bunları tedavi etmek Allah dostlarının vazifesi. Onlar da böyle çok harisler. Yani Allah dostları paraya pula haris değil. İslam'ı yaymaya, İslam'ı yaşatmaya haris. Hı hı. Yani himmet diyelim, hırs demeyelim. Hı hı. Himmetleri çok yüksek. O yüzden hep böyledir. Müritler tembellik yapar, kaytarır, kaçar. Allah dostları onların peşini bırakmaz. Onlara haber gönderir, hediye gönderir, gönlünü alır. Ha, bazen çok sevdiklerine belki terbiye olsun diye biraz sert davranır, ayrı konu ama... Hı hı. Genel tutumları merhamettir, sevgidir, ilgidir, alakadır. Evet. Keşke biz de onların gösterdiği ilgiye, alakaya cevap verebilsek.
Evet.
Tam veremiyoruz maalesef.
Tabii eskiden belki de mürit sayısı az olduğundan dolayı insanların, belki de İmam Rabbani'nin ilgilendiği insan sayısı da belki her ne kadar yakından ilgilendiği insan sayısı az olduğu için o insanlar biraz daha bir bakıma şanslı, çünkü her türlü manevi halini büyük bir Allah dostu takip ediyor.
Şöyle yalnız Numa Bey kardeşim, tabii bugün kalabalığız ama teknoloji çok gelişti.
Evet.
Yani evvelden bir insan, İmam Rabbani düşünelim, yani bir müridi bilmem Lahor'da, bir başka müridi Kabil'de, bir başka müridi mesela Bağdat'ta.
Evet.
Hac olacak yılda bir kere, yani her sene gidemiyorsun hacca. Evet. 10 senede bir kere haçta görüşeceksin. Veya bir gidiş bir geliş bir sene sürüyor. Tamam, bu şimdi kalabalık müritlerden herkes şikayet ediyor belki ama şimdi avantajımız nedir? Adam da Kars'tan atlayıp geliyor İstanbul'a mesela, bir saat iki saat eder mi?
Evet.
Yani her hafta gelse gelir. Nitekim nice tüccarlar var, ben bilirim bizim memleketlerde. İşte Kütahya'dan haftada bir kere İstanbul'a gelir mal almak için. Atlar, evet, otobüse, gece uyuyarak gelir, sabah geri döner. Malını alır, akşama döner. Yani şimdi de teknoloji gelişti. Bütün efendim insanların kitapları rahatça alınabiliyor, internetten okunabiliyor. Sohbetler radyolarda, televizyonlarda yayınlanıyor. Şimdi tabii o avantajımız var. Yani evvelden, evet doğru, birebir alaka daha güzeldir. Ama bugün de tabii nüfus arttı diye o ihtimal kalmadı ama şimdi dediğim gibi abdestinizi alır, güzel bir kitap okursanız bir mürşidin. Hı hı. Mevlana şöyle diyor, çok güzel bir tabiri var Mevlana'nın. Gerçi bugün fiziki yakınlıktı, buna biraz ters gibi gelecek ama öyle anlaşılmasın. Hı hı. Diyor ki, oğlum diyor, sen diyor hani peygamber zamanında olmadım veya Abdülkadir Geylani görseydim ne olurdu falan diye düşünme diyor. Hı hı. Ona diyor iş geçireceğine, ah vah edeceğine otur eserlerini oku. Onların hayatları belli, onu yaşa. Velev ki diyor, onların zamanında yaşasaydın da onların fikirlerini hayat tarzına uygulamasaydın ne olacaktı?
Allah korusun.
Ama bugün diyor, onu görmüyorsun ama kitaplarını okuyorsun, hı-hı, hadisleri okuyorsun.
Evet.
Ha görmüşsün ha görmemişsin. Önemli olan yaşamak değil mi manasına? Ama tabii şu da var, bunu inkar etmeyelim şimdi. Hı-hı. Fiziki beraberlik her zaman manevi beraberliği de celp eder.
Evet. Uzaktan herhalde yazdığınız şeyler belki yoruma tabi tutulabiliyor. Bugün malumunuz hadis-i şerifleri bile işte yorumlayanlar, bu işte böyle demek istememiştir falan diye yorumlayanlar oluyor ama
yüz yüze
iletişimde öyle bir
çok
şey
güzel,
olmuyor.
Normal bir şey değildiniz. Evet. Bazen tabii ileriden hani hele kötü niyetli insanlar da varsa bu şunu demek istedim, bu hadiste budur, şudur diyebiliyor ama beraberliğin o faydası var.
Evet.
Siz yorumu yanlış yaparsanız hemen anda ne yapıyorlar?
Düzeltiyorlar. Zaten İmam Rabbani de bunu eleştiriyor, diyor ki öyle zannediyorum ki bunun sebebi, yani sizden hiçbir şekilde haber alamamamın sebebi uzak ve terk edilmiş olanların çabuk unutuluyor olmasıdır.
Hani bizde bir söz var, gözün görmediğini gönül çabuk unutur derler. Gözden ırak,
gönülden
ırak derler. Doğru. Tabi bu biraz da gafiller için geçerli aslında. Yani arif insanlara hakikaten arifler için uzaklık yoktur.
Evet.
Peygamber her zaman görür onlar. Şu bana görür, yanlış anlaşılmasın. Yani bu ara peygamber görmek istismara çok açık olduğu için.
Evet.
Yani devamlı hadislerle peygamberin ahlakıyla yaşadıkları için.
Evet.
Artık onlar devamlı gönül dünyalarında Allah Resulü ile peygamberlerle, evet, diğer peygamberlerin ahlakıyla.
Evet.
Çünkü Kur'an-ı Kerim hepsi anlatılmış bize. Allah dostlarıyla beraber olurlar. Ama gönülden esas ırak olmak çok kötü. Eğer Allah dostları gönlünüzde yoksa belki biraz sonra gelecek.
Hı
hı. O daha da kötü. Yani diyor ki müritlerine, siz diyor hani uzak kaldık biraz. Bak İmam Rabbani unutmamış müritlerini. Niye?
Evet.
O arif bir insan. Ama müritler gafil olunca biraz ona belki fırsat bildiler.
Evet.
Nasılsa İmam Rabbani mürşidimiz de yanımızda yok. Biraz keyfimizce yaşarız. Hani bir gibi algı veya şey olmuş olabilir kafalarında. Evet.
Doğrudur. Bedenlerin yakın olması kalplerin yakınlaşmasına etki etmektedir.
Çok güzel. Bedenlerin yakın olması kalplerin yakınlaşmasına etkiler. O yüzden Allah ve künü me'as sadıkin diyorlar. Sadıklarla beraber olun. Sadık olun demiyor ayet-i kerime.
Aha.
Allah böyle emrediyor.
Evet, sadıklarla.
Niye beraber sadıklarla beraber olun? Ya sadıklarla beraber ola ola, siz sadık olmasanız bile,
hı-hı,
sırf onlarla beraber olduğunuz için onların o hali size geçer.
Yansır.
Ya öyle bir çok ciddi bir niyetiniz olmasa bile.
Evet.
Ve tam tersi, iyi bir insansınız.
Hı-hı.
Hep fasıkların yanına gidiyorsunuz.
Hı-hı.
Yani dikkat ediyorsunuz, bunda bana bulaşmasın değil mi? Bulaşır.
Evet.
Yani orada biraz fazla otursanız,
İnikası
biraz
oluyor,
lüzumsuz sohbetlere, muhabbetlere girseniz.
Evet.
Hiç farkına varmadan,
evet,
o gaflet hali size bulaşır. O fısk hali,
hı-hı,
size bulaşır.
Evet.
O yüzden sufiler sık sık bu ayet-i kerimeyi gündeme getirerek, aman bir sebep olmadan, bir gaye olmadan sadıkları terk etmeyin,
hı-hı,
gafillerle beraber olmayın diyorlar.
Evet.
Ama fayda vermek, fayda almak için atıyorum bir gafile gidip bir kafire, bir müşriye gidip tebliğ için oturursun, tebliğ yaparsın. Çay kahve muhabbetine dalmazsın.
Yani ortamın havasını siz değiştirecekseniz gidin.
Değiştiremeyecek de
etkileyecekseniz gitmeyin.
Sakın ona gitmeyin diyorlar.
Evet.
Bu ilginç bir şeydir tabii.
Evet.
Sufilerin yaklaşımıdır. Hani bu da ne kadar böyle kimle beraber olduğumuza çok dikkat etmemiz gerekiyor.
Evet.
Yani yemek yediğimiz insan, komşumuz, arkadaşımız, taşındığımız mahalle, bunu genişletebiliriz.
Evet.
İlla böyle hani siz belki tamam fasıkla beraber olmuyorsunuz ama taşındığınız site açık havuzu vardır, bilmem nesi vardır. Her türlü böyle gayri ahlaki yani İslam ahlakına uymayan ortamlar vardır. Hocam ben kullanmıyorum. Ya sen kullanmıyorsun ama yarın çocuğun gidebilir. Yarın eve gelen misafirin o havuza bilmem neye gidebilir. O gayri İslami ortama katılabilir. Yani senin gitmemen ve künü me'as sadıkîn, yani hem toplumsal manada hem ferdi manada,
hı hı,
iş olarak mesela arkadaşımız geliyor, hocam diyor iki iş teklifi var,
hı hı,
falanca yerden 10 lira, filanca yerden 5 lira veriyor, hangisine gideyim? Tabii 10 liralık yani iki misli maaşa gitmek daha nefse cazip de,
hı hı,
peki 10 liraya gittiğin yerde namaz kılma imkanın var mı? Oranın mescidi var mı? Namaz kıldığın zaman sana ters bakacaklar mı? Önce bunu hesap edeceğiz. Adam yüksek maaşlı bir işe giriyor mesela, sonra bakıyorsun namazları kaza yapmaya başlıyor.
Evet, bir süre sonra terk
etmeye başlıyor. Kılık kıyafet değişmeye başlıyor falan filan.
Bakıyorsun
yavaş yavaş İslam'dan uzaklaşıyor.
Allah korusun.
Olmaz. Yani bizim ilk önceliğimiz namazımız, ilk önceliğimiz dini hayatımız.
Hı-hı.
Öyle bir ortam ki zaten şeye hiç girmiyorum. Hani çok haram, açık haramlara ya, onu zaten bizim hiçbir dinleyicimiz yapmaz.
Evet.
Yani gidip de bir meyhanede çalışacak halimiz yok.
Evet.
Bir faizli bankada bir insanın çalışması doğru değil ama yani şüpheli bile olsa helal kazançla uğraşıyorsun ama ortam kötü mesela.
Hı hı.
Buraya girmemek lazım. Ben zaman zaman üzülerek şunu da söyleyeyim. Hani ben bir takipçisiyim Facebook'u, pek kullanmam ama gelen resimleri görüyoruz.
Evet.
Nice dindar kardeşlerimiz, yani takvalı kardeşlerimiz zamanla iş ortamına uyup, hı hı, bakıyorsun İslam'ın haram dediği, şüpheli dediği işler, hı hı, artık ne hale geliyor? Normalleşiyor.
Normalleşiyor. Yani.
Normalleşiyor maalesef.
Maalesef.
Göre göre alışıyor insan. Açıklık, saçıklık, hı hı, abuk subuk müzikler, efendim şüpheli alışverişler, şüpheli ortamlar normal geliyor insana.
Evet. Maalesef hocam.
Yani Allah-u Teala bize çok kazanın, çok çalışın diye bir emri yok. Ama ittakullah.
Evet.
Allah'tan korkun. Haramlardan uzak durun.
Evet.
Şeklinde emirler çok fazla kuruyor.
Bugün uğruna bir sürü fedakarlıklar vermiş olduğumuz namusumuz, dinimiz, diyanetimiz deyim yerindeyse ortalık yerde, bir Facebook'ta ortalık yerde saçılabiliyor. Yani siz mahremiyete o kadar dikkat ediyorsunuz. Gerçek manada tanıdıklarınızdan mahrem olmayanlara, namahrem olanlara sakladığınız her türlü resminizi, görüntünüzü Facebook'ta
o da ayrı bir yayınlıyorsunuz yani. Onu belki ayrı bir program yaparız, evet, bir gün. Tabii haberleşmek. Şimdi insanlar bu İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurduğu şekilde müspet haberleşmiyorlar. Hı-hı. Hani böyle manevi halimi söyleyeyim, bir çare, evet, alayım değil de nefsani yaptıkları işleri paylaşıyorlar.
Evet.
Yani bir insan sabah akşam mesajlaşıyor mesela.
Evet.
Facebook'u var, şu var, bu var. Ya gerçek dostun var mı? Hadi bakalım bir akşam yemeğe gidelim desem bir yere. Var mı yakından çat kapı girebileceğim bir yer?
Yok.
Çok az.
Çok az. Çok
ama
az.
Akşam sabah internetten çıkmıyor insanlar. Evet. Aa, internetten 3 bin, 5 bin var arkadaşı var. Dara düştüğün zaman hasta olunca bir çorba getiren var mı? Ne bileyim borç istediğin zaman işte bunlar. Yani gerçek haberleşme bu şekilde olmalı Numan Bey. Yani biz şimdi belki bu modern teknolojinin getirdiği bir dezavantaj da,
evet,
bilgi ve mesaj, mektuplaşma hastası olduk. Yani tabi elle yazmıyoruz da hani parmaklarımızla, hı hı, cep telefonlarından gönderiyoruz. Ama bu da bir süre sonra insanı yalama yapıyor. Artık o mesajlar sana bir şey söylememeye başlıyor. İçi boşalıyor çok geldiği için.
Evet.
O yüzden tabi bu mesajlaşmanın da adabını ayeten belki
bir gerçek konuşma gibi düşünmek gerekiyor hocam. İnsan da birçok kere çok konuştuğu zaman bir süre sonra gereksiz laflar, gereksiz kelimeler kullanmaya başlıyor. Yazmada da böyle. Yazmada belli bir süre sonra artık sizdeki o ciddiyet, o asalet, o vakar kayboluyor.
Yani şunu demek istiyoruz. Mektupla bağlantı yaparsak,
evet,
ne çok yazmak da doğru değil veya hiç alakayı koparmak da doğru değil.
Evet.
Annemiz, babamız, bir hocamız, bir efendim yakınımız, üstadımız, onlarla irtibatıyla, Allah dostları, mürşitlerle olan irtibatımızı, hı hı, koparmayalım. Koparırsak sıkıntı olur. Hatta mümkünse diyor İmam Rabbani, o bölgeye taşın.
Evet.
Mesela ben bir şeyi çok hasretini çekiyorum. Yani evim birazcık camiye uzak. Evin öyle olacak ki Numan Bey, ezan okununca hemen abdesti alıp, tabii bir de bizim Türkiye'nin bir genel gerçeği var. Yani evin yakında olsa, ezan başlayınca abdesti alıp hızla gitsen yine zor yetişiyorsun namaza. Hatta çoğu zaman da yetişemiyorsun. O büyük sıkıntı bizim ülkemizde. Tabii Türkiye çok çalışkan bir ülke maşallah. İşte güçte. Arap ülkelerinden daha rahat bence.
Evet, ezan okunuyor. Ezan başlıyor. Yarım saat sonra falan kılmaya başlıyorlar.
Yani 15 dakika,
15 dakika sonra
vakit veriyorlar ki,
evet,
evindeki adam abdestini alsın, hızlı adımlarla gelsin, namaza yetişsin.
Ama bizim ülkemizde 15 dakika vakit verseniz bu sefer yine o 15 dakikanın sonunda gelir.
Bu da ayrı bir iş ama yani
biz
bence
alışmışız belki
asgari
ona.
De olsa bir ezandan sonra abdest alıp
beklemek gerekiyor.
Beklense iyi olur yani.
Evet.
Tabi o da tabi Türkiye'de hayat çok hızlı olduğu için,
evet,
yani İstanbul'da öyle artık herkes bir önce işe gidecek falan, o ayrı bir tartışma konusu.
Evet.
Buyurun.
Hocam, doğrudur. Bedenlerin yakın olması kalplerin yakınlaşmasına etki etmektedir. Bunun içindir ki Allah'ın hiçbir veli kulu gayet ulvi derecesine rağmen Veysel Karani sahabe-i kiram efendilerimizden mertebesi en aşağıda olanın derecesine bile erişemez.
Veysel Karani yüce Allah dostu, peygamberimizin ona duaları var.
Ondan, evet,
dua isteyin diyor ama,
evet,
buna rağmen peygamberle fiziken beraber olmuş kimseye bir sahabe diyoruz.
Evet, sohbetine
katılmış. Veysel Karani esasında aynı dönemde yaşamış.
Hı hı.
Ama annesi yaşlı olduğu için peygamberimizi ziyarete gelmiş sallallahu aleyhi ve sellem.
Göremeden
peygamberimiz seferdeymiş. Göremeden, hı hı, geri dönmüş. Göremediği için çok büyük bir insan.
Evet.
Ama ve lakin yani hani teşbih hata almasın. Yani hiçbir sahabeyi biz değerlendirmeyiz de Vahşi radıyallahu anh.
Evet.
Peygamberimizin amcasını öldürdüğü için hani peygamberimiz demiş gözüme çok gözükme demiş ama,
evet,
o bile şeyden çok daha üstün.
Veysel Karani.
Veysel Karani. Çünkü Veysel Karani fiziki beraberliği sağlayamamış. Hani fiziki beraberliği tamamen de önemsiz sayamayız. Hele hele bir insan fiziki beraberliği şuurlu olarak istiyorsa, hani bir insan atıyorum caminin yanına ev almıştır ama farkında değildir.
Evet.
Bir Alatoslu'nun komşusudur ama öylesine tesadüfen gelmiştir. Evet. İstifade edemez. Ama bir insan dese ki ya ben evim camiye yakın olsun, benim evim falanca Allah dostunun yanında olsun, falanca alimin yakınında bir ev tutayım da onun sohbetine katılayım diyorsanız, işte bu fiziki beraberliktir. Ve bu fiziki beraberlik manevi beraberliğe çok büyük bir destek olur. Yani manevi beraberlikten önce bir insan fiziken beraber olacak ki, değil mi?
Evet.
Ona bir şey hazırlasan, bir insan çok arif sakkatan şeyhini uzaktan sevebilir, uzaktan istifade edebilir ama bu şu manaya gelmiyor. Hiç yanına gitmesin, mektup yazmasın, sohbetine katılmasın. Uzaktan uzağa olmaz.
Evet.
Sevgi uzaktan uzağa olmaz. İlla ki bir yanına gidip, ziyaretine gidip duasını almak, nazarını almak gerekiyor. Bunu ifade ediyor İmam Rabbani Hazretleri.
Evet. Zaten diyor ki çünkü insanlık aleminin en hayırlısının sohbetinde bulunamamıştır.
Ya.
Abdullah bin Mübarek radıyallahu anh hazretlerine Muaviye mi yoksa Ömer bin Abdülaziz mi daha hayırlıdır
diye Muaviye radıyallahu sormuş. Anh sahabedir. Hı-hı. Ömer bin Abdülaziz de Ömer Efendimiz'in torunu oluyor herhalde. Peygamberimiz görememiş. Ya tabi ya tebe tabiinden bir zat. Tabi çok adaletli bir zat. Yani
İkinci Ömer deniyor zaten.
Beşincisi deniliyor. Evet. Hakikaten çok kısa bir sürede zekat alacak adam kalmamış. İslam aleminde zekatlar yurt dışına gönderilmiş. Hı-hı. Afrika'ya falan. Çok mübarek bir zat. Takvası, adaleti çok yüksek. Muaviye radıyallahu anh ise o da büyük bir sahabe. Peygamberimizin vahiy katibi. Ama velakin işte bir oğlu moğlu bazı işlere, pis işlere karıştığı için biz şunu söyleyeyim. Ehl-i sünnet vel cemaat biz sahabenin girdiği kavgaya girmeyiz. Muaviye radıyallahu anh'tir. Ali radıyallahu anh'tir. Hasan Hüseyin radıyallahu anh'tir. Hepsi başımızın tacıdır.
Evet.
Ama İmam Rabbani diyor ki onu da söyleyeyim. Bu diyor hilafet konusunda haklı olan Hazreti Ali'dir.
Evet.
Ama bizim farkımız da Şiilerden. Onlar sağa sola küfredip şamata çıkarıyorlar. Aşağılıyorlar, kavga dövüş ediyorlar. Biz sesimizi çıkarmıyoruz. Diyoruz ki Ali Efendimiz haklıdır. Gönlümüz onun yanındadır.
Evet.
Ama hesabını herkes Allah'a verecek.
Aynen öyle.
Sahabe de verecek, peygamberler de verecek, sen ben de vereceksin.
Amin.
Biz başkasının hesabıyla uğraşmayalım.
Evet.
Kendi hesabımıza bakalım diyoruz. Bu Şii kardeşlerimiz işi gücü bırakıp hep başkalarının hesabını düşünüyorlar.
Ya günahlarını alıyorlar.
Muaviye ne olacak, o ne olacak, bu ne olacak radıyallahu anh.
Bir de karşı tarafa da küfrediyorlar, aşağılıyorlar.
Ömer Efendimiz'e taan ediyorlar. Ya. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Yani ya sen ne yapabilirsin onların ahiretteki hesaplarını?
Ya sen kendi haline bak.
Sen kendi haline bak.
Evet.
Sen Ali Efendimiz'e benziyor musun? Cemaat hassasiyeti, takva hassasiyeti, bundan haber ver.
Evet.
Yoksa kuru kuru falanca sahabeyi çok sevmek, filancaya taan etmek, bunun İslam'la bir alakası yok. O yüzden hani İmam Rabbani Hazretleri burada bilerek ve seçerek bu örneği vermiş.
Sormuşlar yani, hocam
hani
zaten.
Hani Selman'ın Farisi demiyor da Muaviye radıyallahu anh diyor ki evet. O bölgede Şiiler de çok var.
Evet.
Onların da kulağına biraz kar suyu kaçırıyor.
Kaçırmış.
Ey Şii kardeşlerimiz siz de bu konuda aşırı gitmeyin demek istiyor.
O da cevap vermiş yani şu soruya. Muaviye mi yoksa Ömer bin Abdülaziz mi daha hayırlıdır diye sorulmuştu da Resulullah'ın sohbetine erişen Muaviye'nin atının burnuna giren toz bile kat kat Ömer bin Abdülaziz'den daha hayırlıdır demiş.
Aslında şunu da söyleyeyim. Bazen bazı insanlar burada anlamıyor da anlaşılmayan şu mektup şu. Bu bütün bu sahabenin övgüsü esasında peygambere övgüdür.
Peygambere övgüdür.
Sallallahu aleyhi ve sellem. Öylesine büyük bir üstattır ki, öylesine büyük bir mürebbi ve muallimtir ki peygamber, bir an dahi onun dersliğine giren, sınıfında ondan mescidine ders alan, o zamanın en büyük insanı olur.
Evet.
Bu demektir esasında. Burada sahabeden çok, onların peygamber öğretmeni,
evet.
Onların mürebbisi esasında yüceltiliyor. Bunu da fark edelim muhterem dinleyicilerimiz. Bazısı diyor ki ya sahabe de şunu yapmıştır, bunu yapmıştır, çok da büyük adam değildir diye böyle bazıları konuşuyor. Halbuki tamam doğrudur ama burada onlar bir kere o kadar muazzam bir öğretmen ki onu bir kere yanında bulunan.
Evet.
Ben şunu söyleyeyim şimdi Numan Bey, hani bazen böyle eğitimler oluyor değil mi?
Evet.
Bir adam kitap yazmış, kitabı alsanız 10 lira yapar. 20 lira olsun hadi. İnternetten bedava da bulabilirsiniz. Aynı adam bir seminer veriyor işte 1.000 dolara.
Evet.
Yerine göre 5.000 dolar istiyor. Ya aynı şeyi söylüyor adam.
Evet ama aynı ortamda
bulunuyorsunuz. Ama diyorsun yok kardeşim ben o adamın gözüne bakmak istiyorum.
Evet.
O adamın mimiklerini görmek istiyorum. O adamın aurasını hissetmek istiyorum.
Evet.
Şimdi yani bir adamın kitabını okumak başka. Hı-hı. Onun karşısına oturup sohbeti dinlemek başka. Konferansını dinlemek başka.
Evet.
Hakikaten bu çok önemli. Kitabı 10 kere okursunuz bir şey anlamazsınız. Adamı bir saat dinlersiniz. Dünyadaki en büyük uzman siz olabilirsiniz.
Evet.
Düşünün mesela Numan Bey. İyi bir fizikçisiniz, iyi bir efendim işte şeycisiniz. Tam uzmanını buldunuz.
Evet.
Adam senin tam önünü kapatan tarafı şöyle bir açı verir. Bir anda kafandaki matematik problemi, fizik problemi, bir şey icat edeceksin. Bir şeye takılıp kalmışım mesela.
Evet.
Mesela hafızlık yapacaksın. Adam sana der ki oğlum der, hafızlık şöyle yapılır. Sana bir saat ders verir. O dersi almasan 10 sene yapamayacağın hafızlığı.
Dersi aldıktan sonra yaparsın.
Bir senede yaparsın.
Ya.
Yani o yüzden büyüklerle beraber olmak, kitaplarla beraber olmak daha önemlidir bizim İslam kültüründe. Maalesef bugün biz bunu biraz unuttuk yani.
Evet. Bu taraflardaki dervişlerin durumları da gelip geçen havadislere rağmen afiyetlidir. Bu nimetine ve bütün nimetlerine, özellikle de İslam nimetine, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olma nimetine karşılık nihayetsiz hamdü senalar olsun.
Ya şimdi tabii bundan daha büyük dünyada bir nimet yok. Müslüman olmaktan daha büyük bir nimet yok.
Elhamdülillah.
Bugün maalesef biz bugün bunu unutuyoruz.
Evet.
Dert tasa içinde yaşıyoruz. Ya evim de yoktu işte, evim kira.
Ya dünyalık.
Düzenli bir gelirim yok. Ya arkadaş, düzenli gelirin tamam yok. Ama sen bir peygamberin ümmetisin ki. Ne kadar büyük bir şeref biliyor musun?
Evet.
Bütün peygamberlerin dahi arzu edip de kavuşamadığı bir nimet. Nice peygamber var ki ümmeti Muhammed'den bir fert olaydım diyor peygamber olacağıma. Ya. Böyle muazzam bir ümmetteniz, peygamberin ümmetiyiz. Böyle güzel bir kitabımız var.
Elhamdülillah.
Yüce bir Rabbimiz var ama biz hani beni İsrail dediği gibi bana soğan lazım, samsak lazım,
evet,
ot lazım. Yani en büyük değerli şeyi bırakıp,
evet,
kudret helvalarını, bıldırcın etini bırakıp,
evet,
böyle saçma sapan şeye üzülüyoruz, istiyoruz.
Maalesef, maalesef.
İmam Rabbani tabii büyük Allah olsa hep hamd ve şükür halindeler.
Evet.
Onlar her daim bize içinde bulunduğumuz nimetleri hatırlatıyorlar.
Evet.
Ey insan, ey dostum, ey kardeşim, sen büyük nimet içindesin. Hı. Farkına var. Biz ne diyoruz? Biz hep fakirliğimize, yokluğumuza bakıp onum yok, buyum, evet, yok, şuyum yok diyoruz. Bir göz nimeti, bir, evet, kulak nimeti, bir ayak nimeti, bir dil nimeti, bir konuşamasak ne olur ya?
Evet.
Ne kadar acı bir şey değil mi? Konuşamıyorsun, derdin var anlatamıyorsun. Gözün görmüyor. Kulağın işitmiyor mesela. Herkes, yani, gülüyor falan. Sen de bakıyorsun ya bundan niye gülüyor diye.
Daha hafif hocam. 32 dişimiz var. Bir tanesi kırılsın. Sonra kırılmayan bir insanın dişini görelim. Ya benimki de kırıldı diye hayıflanıyoruz. Yani biri bile gitse hayıflanıyoruz. Kıymet elimizdeyken bilmektir.
Yani belki 32 diş varken hiç şükretmiyoruz.
Şükretmiyoruz.
Bir tanesi gidince kırılınca, vay dişim, evet, gitti dişim
bir
gitti.
Bir tanesi diye yakınıyoruz.
Ya çok maalesef doğru. O yüzden hocam, hani bu hamd Allah dostlarının dilinde hamd gerçek hamddir. Yani, evet, olabildiğince gerçek diyelim. Hani, evet, onlar isteyerek gönülden yaparlar. Bizimki maalesef çoğu zaman
dilimizin ucuyla yapıyoruz.
Gırtlağımızdan aşağı inmiyor. Yani inmiyor. Dilimizle söylüyoruz.
Evet.
Ama mesela ben elhamdülillah diyoruz. Biraz sonra şikayet ediyoruz.
Ya.
Başım ağrıyor işte efendim. Arabamın tekerleri eski falan. Evimin kirası yüksek. Tamam bunlar hayatın sıkıntı olacak da o sahip olduğumuz nimetleri bilsek.
Ya.
Bunlar bize çocuk oyuncağı gelir.
Evet.
Güleriz. Güldüğümüz zaman da ne olur esasında? Hayatta daha başarılı oluruz.
Aynen öyle.
Çünkü dertlerin ve tasaların altında ezilip kalmayız.
Evet.
Benim öyle yüce Rabbim var ki beni darda bırakmaz. Ben öyle peygamberin ümmetiyim ki inşallah ahirette, hı-hı, onun sünnetini yaşıyorsam, hı-hı, Allah'ın izniyle hiç darda kalmam diye,
evet,
sevinmemiz lazım.
Yani şükretmemiz lazım gerçekten.
Öyle.
Dünyalık içinde, ahiret içinde hocam. Yani dünyalık için bir nefesi düşünecek olursak aldık ama veremiyoruz. Verdik ama alamıyoruz. Yani her nefes alışımızda ve verişimizde aldık diye, verdik diye şükretsek o bile az.
O yüzden diyor Sufiler, yani Nakşi, hangi Nakşi büyüğü hatırlayamayacağım şu anda. Sufi için her nefeste ki bayram vardır.
Ya.
Alırken bir bayram, verirken bir bayram. İşte, evet, alırken de Allah der, verirken de hu der.
Evet.
Zaten hu hu diye nefes alıp veriyoruz değil mi?
Evet.
Hep ha sesi çıkıyor ama, evet, bilinçli olursa zikir olur.
Hı-hı.
Bilinçsiz olursa zikir olmaz.
Zikir olmaz.
Sevaptan mahrum kalırız.
Ya.
Evet.
Dünya ve işin özü budur. Dünya ve ahiret saadetini kazanmak, kurtuluşa ermek, bununla ancak mümkündür. Peygamberlerin efendisi Muhammed Mustafa'nın hürmetine Allah Teala bizleri bu yolda sabit kılsın. İş bu iştir. Gerisi boş bir yani hevestir.
Tabii, esas iş peygamberin yolunda olmak. Esas iş. Ona tabi dini olmak. İslam'ı yaşamak gönlümüzde, bütün azalarımızla yaşamak, beynimizde, hı-hı, gözümüzde, kulağımızda, yani hep onu yaşamak. Esas iş budur. Peki, hı-hı, hocam, esas iş bugün bu mu dersek? Yok. Hı-hı. Bugün maalesef esas işimiz bir kariyere sahip olmak, büyük eve sahip olmak, iyi, evet, arabaya sahip olmak. Yani bunlar kötü değil. Bunlar çok güzel şeyler. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, değil mi? Bunları bir insanın mutluluğu için diyor, geniş ev, iyi binek, hı-hı, saliha eş diyor. Bunları biz inkar etmiyoruz da bunların tek hedef olması kötü.
Evet.
Adamın en yüksek ideali villada oturmak, en, hı, yüksek ideali profesör olmak, en, hı, yüksek ideali bakan olmak, milletvekili olmak, belediye başkanı olmak, okul müdürü olmak. Herkesin kendine göre bir ideali var. Hı hı. İşte burada kalmak kötü. Esas işimizi unutuyoruz. Biz bu dünyaya İslam'ı yaşamaya, Allah'a kul olmaya geldik. Bunu unutmadığın zaman ne olursan ol, Allah'ın izniyle padişah da olsan, o padişahlığı Allah'a kul olmanın bir vesilesi yaparsın.
Evet.
Başkalarının Allah'a kul olmasına yardımcı olursun. Ama bu hedef kafanda olmazsa, bu hedefi unutursan, hı hı, çöpçü bile olsan, yani en kötü, hani en zahil iş diyelim, orada da sevaba giremezsin. Hani fakirlik diyoruz, yokluk diyoruz.
Evet.
Allah bulursan güzel. Allah bulamazsan fakirlik de kötü, zenginlik de kötü.
Evet.
Padişahlık da kötü. Yani en kötü meslek de kötü.
Evet.
Çünkü boşuna eziyet çekiyorsun bu dünyada yani.
Değil mi?
Ama Allah bulmuşsa gönlünde, esas derdi, esas vazifeyi, esas hedefini yakalamışsan hiç önemli değil.
Gerisi de neşe verir zaten insanlara.
Tabii sen şimdi yüksek bir yüce bir hedefe gidiyorsun.
Evet.
Gittiğin yerde çok büyük mükafat seni bekliyor şimdi Numan Bey kardeşim. Ama çamura girmişsin. Ya burası çamur der misin? Demezsin.
Demezsin.
Gözün hedefe kilitlenmiş. Evet. Ayağın neye basmış fark etmezsin bile. Ya evet, dersin ayağım çamur oldu ama 10 dakika sonra gidince sarayda, hı hı, şöyle güzel bir duş alırım, kaftanlarımı giyerim, hı hı, hizmetçiler, ya ne olacak dersin yani. O yoldaki eziyetler sana böyle şey gibi gelir, mükafat gibi gelir.
Evet.
Hakikaten öyledir. Mevlana öyle buyuruyor. İnsanlar diyor, erkekler için konuşuyor, İşe giderler diyor, ağır pis işler yaparlar. Kimi lavabo temizler, kimi efendim havamda külhancılık yapar. Evet. Külhancılık yapanlar da evvelden tabi her yerde odun modun yok. Affedersin, tezek yıkarlar.
Evet.
Adam der ki diyor arkadaşına, sen bunu kaç çuval tezek attın? Yani kaç para kazandın manasına? Aha. Attığın çuvala göre para alıyorsun şimdi.
Evet.
Bu 5 çuval yaktım. Ya sen adam mısın? Ben 10 çuval yaktım tek başıma.
Evet.
Sanki iş yapmış marifet. Alt tarafı pis kokulu tezek.
Evet.
Niye?
Niye?
Evde gülüyor, ay yüzlü hanım hatırına diyor.
Yani.
İşi bir insanın evde hanımı, ailesi olunca, değil mi? Şimdi bir aile reisi iyi bir iş bulsa, iyi ücretli.
Evet.
Yani helal olduktan sonra, hani şer'an.
Evet.
İnsan bakar mı? Yani bir insan muhtaç şimdi. Diyorsun kardeşim şu 10 ton toprağı şu kamyonu yükle, sana akşam acayip bir para vereceğim.
Evet.
Bugün bırak yani orta halli garibanı, çok zengin bir adam beğendim. Ne olacaklar ya, 10 ton toprağı ağır ağır akşama kadar atarım.
Hı hı.
Araba yüklerim, akşamdan büyük bir ücret alıp gider aileme, hanımıma hediye alırım, çocuklarıma oyuncak alırım. Hı-hı. Bir de umreye yazılırım, hacca yazılırım. Hı-hı. Demez mi?
Evet.
Değil mi? Bugün insana maalesef bazen televizyonda görüyoruz. 3 lira para için böyle yarışlara katılıyorlar, işte bu acayip acayip sıkıntıya katlanıyorlar falan filan. Yani mükafatın büyüklüğünü görürsek, hı-hı, hedefimize kilitlenirsek, bu dünyadaki içtiğimiz azarlar, bazen hakkımızda yapılan gıybetler, şunlar bunlar bize zevk bile verir. Bize şey vermez. Dersin ki ya Rabbi, sen yolunda gelirken ayağıma diken battı.
Evet.
Bunu dersin inşallah ahirette, bunu benim günahlarıma kefaret sayarsın.
Ya,
ya Rabbi, senin yolunda gelirken birisi bana taan etti. Beni senin için kötüledi, senin yüzünden. Bu bizim için bir şereftir ya.
Evet.
Bunu anlatmak istiyor.
Asıl gayeyi unutmadıktan sonra ya da asıl gayeyi görmezden gelmedikten sonra o gayeye ulaşırken karşılaşmış olduğumuz eziyetler de lütuflar da bizim için bir keremdir aslında.
Tabii şu anda biz belki yapmamız gereken çocuklarımıza, ailemize, yakınlarımıza hedefi göstermek.
Evet.
Biz bugün en büyük sıkıntımız insana tam hedef çizemiyoruz.
Çizemiyoruz.
Hedefi tam çizemeyince ne oluyor bu sefer? Şimdi ashab-ı kiram hedeflerini çok iyi çizmişlerdi.
Evet.
Peygamberimiz
ona da iyi göstermiş onlara da hedefleri. Evet.
Ve Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman hakikaten cennet nimetlerinden çok bahsediliyor. Evet. Cehennemden çok korkutuluyor, evet, mesela. Onlar sahabe tabii yakini olarak görüyorlar.
Biz de okuyoruz Kur'an-ı Kerim'i, o cennet ayetlerini biz de okuyoruz.
Ama peygamberin şahsında ashab-ı kiram onu yaşar gibi görüyor.
Yaşar gibi görüyor.
Şimdiki bizim mesela hocayız anlatıyor insanlar ama biz kendimiz tabii çok korkmadan anlatıyoruz maalesef. Hadi şöyle bir şey anlatayım. Köylünün birisi ahırına girmiş. Aslan geceden gelmiş. Oradaki işte danayı yemiş. Yerine de yatıyor. Dinleniyor hayvan aslan.
Evet.
Ah benim sarı kızım diye okşuyormuş aslanın sırtını.
Gece karanlıkta gece
demiş,
görmediği
sabah
için.
Sabah demiş görüşürüz. Sarı kız sarı kimmiş? Ben sana gösteririm günün demiş. Şimdi demiş karnım tok.
Evet.
Keyfim yerinde seninle uğraşmayayım. Şimdi tabii aslanlar tok ki biliyorsun kimse saldırmıyorlar. Kolay evet. Kolay. Tokken yatıyor yanında ceylanlar otluyor mesela. Aslan dönüp bakmıyor niye?
O da ayrı bir aslında erdem yemiş, gibi. Tabii. Aç gözlü değil yani.
Şimdi biz Allah'ı az tanıdığımız için, irfanımız az olduğu için.
Evet.
Bizim ettiğimiz vaaz ona göre cemaat etkilenmiyor bizden. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vaaz ettiği zaman, sohbet ettiği zaman herkes o hali yaşıyor.
Evet.
Yani hani hoca demiş ya, Nazif Hoca bir damdan düşmüş çatıdan. Tabii sağ solu burkulmuş, incinmiş, yatıyor. Herkes gelmiş, hocam nasılsın falan filan işte ağrıyor mu, sızlıyor mu? Yanıma demiş damdan düşen birisi gelsin. O benim halimi anlar.
Evet.
Siz anlamazsınız yani siz sorarsınız ama sizinki o kadar olur.
Evet.
O yüzden hani tabii yaşamak, canlı örnek görmek bambaşka bir iş.
Evet. Peki hocam bir de zaten Peygamber Efendimizin belki en büyük mucizelerinden bir tanesi. Arap toplumuna inmiş. Hani sıcak iklimden dolayı rahatına düşkün bir toplum ama öyle bir cennet sevdası ve cehennem korkusu öyle bir yaşatmış ki, öyle bir anlamışlar ki Cenab-ı Allah'ın rızası için canlarını feda eder hale gelmişler.
Fakir öyle düşünüyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sıcak iklim ki yani zaman zaman umreye hacca gidiyoruz. İnanın ben her gidişimde peygamberimizin büyüklüğünü
değil mi?
Daha bir yakından hissediyorum. Niye? Ya sabah namazına gidiyoruz bilmem 30-40 derece daha evet. Güneş doğmamış.
Daha güneş doğmamış.
Yani güneşin doğmasında 2 saat var. Gündüz 50-60 derece oluyor. Ben diyorum burada yaşasaydım peygamber zamanı sallallahu aleyhi ve sellem. Yani peygamberimiz görmemiş olsaydım. Eğer bir hurma ağacı, bir serinlik bir yer bulsam ömür boyu oradan hiçbir yere kımıldamazdım. O kadar sıcak ki.
Evet.
Yani bir yerden bir yere gitmek çok büyük bir iş.
Evet.
Yani başka bir iş yapmaya gerek yok. Peygamber Efendimiz öyle bir toplumu o şekilde mobilize etmiş ki öyle bir manevi heyecan vermiş. 2 asır aman Allah'ım ne dehşet bir o fetihtir değil mi?
Tabii.
Bir tarafta Endülüs, bir tarafta Çin sınırları,
evet.
Bir tarafta Türkistan, bir tarafta Afrika içleri. Neredeyse dünyanın yarısını peygamberin ashabı şenlendirmiş.
Evet.
Bu enerji nereden gelmiş?
Nereden gelmiş? Peygamberimizin sohbetlerinden gelmiş.
O yani yakini imana sahip.
Evet.
Öbür tarafa gitmiş ve gelmiş. Evet. Hakikaten gitmiş ve gelmiş.
Evet.
Cenneti görmüş, cehennemi. Şimdi böyle bir insanın İslam'ı anlatmasıyla
bizim anlatmamız.
Bizim gibi böyle keyfi yerinde karnı tok, hiç ayağın diken batmamış, İslam'ın sıkıntısını çekmemiş, cenneti cehennemin ne olduğunu farkına varmamış. Bir insanın İslam'ı anlatması işte o kadar tesir ediyor.
Evet.
Maalesef o yüzden hani ashabın kıymetini bilelim.
Bilelim.
Peygamberimizin büyüklüğünü
bilelim.
Daha iyi
ne mutlu bizlere onun ümmeti olma şerefine nail olmuşuz. Cenab-ı Allah bizleri hayırlı ümmet etsin.
Amin.
Efendim hocam. Ağzınıza çok sağlık. Teşekkür ederiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Hacı Gana Mektuplar programının daha burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmeyi umut ediyoruz. O ana dek hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.